yazdığımız yemekleri hazırlayarak özel yemek.
Hayatın sesleri. Hayatın Sesleri'nden merhaba sevgili dinleyicilerimiz. TRT Türkiye'nin Sesi Radyosu ve TRT Memleketim FM ortak yayınında, canlı yayında yine birlikteyiz siz kıymetli dinleyicilerimizle. Sizleri de bekliyoruz canlı yayınımıza. Bize ulaşabileceğiniz iletişim yollarımızı hemen hatırlatalım. Telefon numaralarımız 090-312-463-3419, 463-3421. Elektronik posta adresimiz hayatinsesleri@trt.net.tr. Facebook, Twitter ve Instagram'da TRT Hayatın Sesleri yazarak da bize ulaşabilir. Değerli konuklarımıza sorularınız olursa ulaştırabilirsiniz. Program yapımcılarımız Şule Özçakır ve Mustafa Çamlıca, teknik yönetmenimiz Recep Özdem ve mikrofonda ben Sezin Zor, 15.55'e dek sürecek yayınımıza sizleri de bekliyoruz. Sevgili dinleyicilerimiz, psikoloji insan davranışlarını bilimsel çalışmalarla ortaya koymayı amaçlayan bir bilim dalı. Ve her yıl 10 Mayıs'ta Psikologlar Günü tam olarak resmileşmemesine rağmen büyük bir çoğunluk tarafından kabul görüp kutlanıyor. Biz de bugün dolayısıyla psikologların çalışma alanları üzerine Psikoloji Danışma Merkezi Koordinatörü Abdülkadir Sarıbay'la görüşeceğiz telefonda. Ve programımızın ikinci bölümünde Türk Kızılay Genel Başkanı Doktor Kerem Kınık olacak telefon hattımızda. Sevgili dinleyicilerimiz, Türk Kızılay, İsrail'in Mescid-i Aksa ve Gazze'de Filistinlilere yönelik saldırıları sonucu ortaya çıkan acil tıbbi destek ihtiyacı üzerine Filistin Kızılay'ına anında destek veren ilk yardım kuruluşu oldu. Filistin'de dayanışma adına Filistin yaralı uzat elini sloganıyla bir kampanya başlattı. Yardım kampanyasının detaylarını konuşacağız. Hayatın Sesleri müzikle başlıyor. Hemen sonrasında ilk konuğumuzla sizlerleyiz.
Sonunda benim olacaksın, adın az yapma. Sevgiyi, aşkı bende bulacaksın, ya bana atma. Bıktırma, usandırma, yeter beni kızdırma. Gel artık kollarıma, gül öpüm yollarına. Gel gündüzle gece olalım, gel gökyüzüne. Koşalım, gel beraber mesut olalım. Gel gündüzle gece olalım, gel gökyüzünde yıldız olalım. Seninle mutlu yarınlara koşalım. Sonunda benim olacaksın, hadi naz yapma. Sevgiyi, aşkı bende bulacaksın, ya bana atma. Bıktırma, usandırma, yeter beni kızdırma. Gel artık kollarıma, gül öpüm yollarına. Gel beraber mesut olalım. Gel gündüzle gece olalım. seninle mutlu yarınlara koşalım. Gel beraber mesut olalım. Gel gündüz ve gece olalım. Gel gökyüzünde yıldız olalım. Seninle mutlu yarınlara koşalım. Gel beraber mesut olalım.
Hayatın Sesleri devam ediyor sevgili dinleyicilerimiz. Telefon hattımızın diğer ucunda Psikoloji Danışma Merkezi Koordinatörü Abdülkadir Sarıbay var. Sayın Sarıbay, hoş geldiniz yayınımıza.
Hoş bulduk, iyi yayınlar diliyorum.
Çok teşekkür ediyoruz. Şimdiden biz de bayramınızı kutlayalım istedik. İyi bayramlar, Arefe günü bugün.
Teşekkür ediyoruz.
Böylesine mübarek günler sona eriyor ama tabii biz ne yazık ki bu mübarek günleri pandemi içinde yaşamak zorunda kaldık. Böyle oldu bu sene. İnşallah önümüzdeki yıllarda çok daha huzurlu, çok daha sağlıklı günlerde buluşmayı temenni ediyoruz. Tabii pandemi deyince hep aklımıza pandemideki ev halimiz geliyor. Yani normalde sosyal hayatımız tamamen değişti ve biz eskisi gibi artık sosyalleşemez bir bireyler haline geldik. Ev ortamında sosyalleşmeye, telefonla görüşmeye falan çalışmak zorunda kaldık ama işte bazen psikolojimiz alt üst oldu. Bazen toparlamaya çalıştık. Siz çok önemli bir psikoloji danışma merkezinin koordinatörüsünüz. Nasıl geçti? İnsanlarımız nasıl adapte oldu bu duruma? İsterseniz onunla başlayalım.
Bahsettiğiniz gibi zor bir dönemden geçiyoruz. Yani son 2 yıldır Ramazan'a buruk yaşıyoruz. Akabinde bayrama buruk karşılıyoruz. Yani siz dahi konuklarınızı telefonla bağlıyorsunuz. Yani tüm görüşmelerimiz online platformlar üzerine döndü. Zor bir durum. Yani gönül ister ki böyle olmasın ama inşallah ümit ediyoruz ki en kısa zamanda yeniden eski günlere kavuşacağımız günleri hasretle ümitle bekliyoruz diyelim.
Evet, 10 Mayıs Dünya Psikologlar Günü insanların hayatlarına dokunan, hatta belki de hayatlarına kılavuz olan, mesleğine kendini adamış tüm psikologların günü kutlu olsun diyelim. Tam olarak resmileşmediğini biliyoruz ama biraz anlatır mısınız bugün neler yapılıyor, neden böyle bir güne ihtiyaç duyulmuş?
Şöyle ifade edelim, insanların hayatlarında kılavuz kaptanlığı rolünü üstlenen psikologlar için, yani kendi mesleğimizin, kendi beraber çalıştığımız kişilere örnek gibi olacak ama bir gün değil, belki aynı anneler gününde değerlendirdiğimiz gibi her gün onları değerli kılmamız gerektiğini düşünüyorum. Şöyle, yani bizim ilgili psikologlar derneğimizin aldığı bir kararı dünya çapında tanıtma çalışması devam ediyor. Yani dünya genelinde alınmış bir karar değil ama bu vesileyle psikologları bir kere daha anıyoruz, hatırlıyoruz. Ve bugün vesilesiyle bizim şu an yaptığımız programlar gibi insanların farkındalığını arttırmak gayesiyle çeşitli etkinlikler, programlar organize ediliyor, düzenleniyor. Ben yine yani bu tarz şeyleri böyle tek güne indirgemenin doğru olmadığını düşünüyoruz. Ama bir yandan da bu tarz şeyler güzel şeylere vesile oluyor. O yüzden de olumlu bakıyoruz.
Evet, farkındalık konusuna değindiniz. Çok haklısınız. Eskiden aslında hani psikolog deyince birinin psikoloğa gittiğini öğrendiğim zaman insanlar sanki acaba neden gidiyor ki? Hani ne sorunu var ki? Acaba akıl hastalığı mı var filan diye düşünürdük değil mi? Sanıyorum biraz bence günümüzde psikologlarımızın değeri çok daha arttı. Ben öyle hissediyorum. Çünkü onlara olan ihtiyacın daha çok farkında olduğumuzu düşünüyorum. Sanki eskiden bu kadar onlara olan ihtiyacın farkında değildik. Siz ne söylersiniz?
Aynen, katılıyorum size. Yani ben her geçen gün toplumumuzda bu çalışmaya verilen değerin arttığını bizzat gözlemliyorum. Yani şöyle ifade etmek lazım. Bir araştırmaya göre Türkiye'de psikolojik rahatsızlıklar nüfusumuzun %24'ünde görülmekte. Bunda en fazla ilk sırada depresyon ilk sırada yer almakta. Psikolojik rahatsızlıklara yönelik sağlık merkezleri az, psikolojik rahatsızlıklara da böyle başvuru daha düşük oluyor bu nedenle. Yani şöyle ifade edelim, hastanelerin görünürlüğü yüksek, toplumumuzun farklı mecralarında çok rahat ulaşılabilecek sağlık kuruluşları var. O yüzden insanın başka bir rahatsızlığı olduğunda ona dair farkındalığı daha yüksek oluyor ve ulaşmada daha kolay olduğundan dolayı sanki bunlar daha fazla varmış gibi gözlemleniyor. Ama bu psikolojik rahatsızlıklar diğer tüm rahatsızlık dalları gibi, bunların arasında bir mukayese yapmak doğru değildir ama en azından bir oransal açıdan bir şey ifade etmek için söylüyorum. Psikolojik rahatsızlıklar belki gözle görülmese ya da insanlar nezdinde çok öne çıkarılmasa bile oransal açıdan baktığımızda maalesef yüksek seviyedeler. Yani şunu da ifade edelim. Biliyorsunuz psikolojik rahatsızlıklarda belirli safahatlarda ilaç kullanımı da söz konusu oluyor. Evet. Psikiyatrlar tarafından yazılan ilaçlar. Her geçen gün yani bu antidepresan ilaçları dediğimiz ilaçların kullanım oranının yükseldiğini ve yani toplumun her kademesinde, her katmanında ev hanımı annelerden tutun psikologlara, profesörlere, devlet yöneticisindeki üst kademelerdeki kişilere velhasılı kelam toplumun her kademesindeki insanların psikolojik rahatsızlıklarla muhatap olduğunu ve bu sorunlarına çözüm aradığını gözlemliyoruz.
Evet, çok haklısınız. Ama bence biz de artık biraz daha bilinçlendik. Artık bir sorunumuz olduğunda hani gidip en yakın arkadaşımıza anlatırdık. Annemize, babamıza, babamıza çok anlatmayız da hani annemize anlatırız, ablamız abi varsa onlara anlatırız, en yakınlarımıza veya en sevdiğimiz dostumuza. Evet, onlar bize bazı telkinlerde bulunurlar ama bir psikoloğun verdiği telkinler çok daha bilimsel yaklaşım olduğu için daha gerçekçi oluyor. Dolayısıyla artık bence insanlarımız psikologdan destek almayı, ona danışmanın daha kıymetli olduğunu anladılar. Ben öyle düşünüyorum.
Çok doğru söylüyorsunuz. Yani burada bir de şöyle bir durum söz konusu. Yine bir araştırmaya göre yani psikoterapik çalışmaların insanların psikolojik rahatsızlıklarında %85 oranında olumlu geri dönüş verdiği gözlemlenmiş bilimsel araştırmalarda. Yani bu şu demek oluyor. Yani insanların rahatsızlıklarına, yaralarına merhem olan bir konu olduğundan dolayı daha fazla rağbet görüyor ve her geçen gün insanlarımız buna daha fazla yöneliyorlar.
Evet.
Bir de şöyle bir durum söz konusu. Yani bunu ifade etmemiz lazım. Bir sorunla, bir sıkıntıyla karşılaştığında kişiler o konunun uzmanını bulup ondan bu sorununa deva bulmasını istiyor. Bu sadece sağlık sorunlarıyla alakalı değil. Yani herhangi bir konuda herhangi bir sorunumuz olduğunda onun uzmanı kimse o konuya en iyi kimin yarasına merhem olabileceğini düşünüyorsa ondan bu yaraya merhem arıyoruz. Aynısı psikolojik rahatsızlıklarda da var. Dediğiniz gibi yani sektörün içerisinde olduğumuzdan dolayı çok gözlemliyoruz. Yani şimdi insanlar bir vesile gelmişler, bir psikolojik tedavi almak istiyorlar ama bunu en yakınlarından gizleyerek gelmişler. Mesela merkeze geldiklerinde orada başka birine görünür müyüm düşüncesi var. Yani toplumumuzda bu konuda ön yargılar var.
Hala bir çekingenlik var mı?
Haklı, yani bu, yani bunu biraz kabul etmemiz de lazım.
Evet.
Yani işte belki geçmişten bu yana işte bu dizilerde gösterilen psikolog figürü. Bunun
evet.
dışında sizin de bahsettiğiniz gibi bu yargılama cümleleri, hatta şimdi ifade etmek istemeyeceğim bir kelimeyle söylenen usulle psikoloğa gidene böyle denir gibi. Yani velhasılı kelam, yani hala bir sorun var ama yani biz yaklaşık 10 yıla yaklaştı bu sektörde yaptığımız çalışmalarda. Ben her geçen gün insanların bu konuya daha olumlu yaklaştığını ve daha çekingesiz duygularla sorunlarına çare bulmaya çalıştıklarını gözlemliyorum.
Evet, bazı sorunlar var ve o sorunları çözecek bazı kişiler var. Şimdi bazen de kafamızda şöyle karışıklık oluyor. Örneğin bir psikoloğa mı gitmeliyim? Ya da psikolojik danışman mı doğru gideceğim kişidir? Yoksa psikiyatra mı gitmeliyim? Şimdi bu kavramlar biraz kafamızda karışıklığa yol açıyor. Sizden rica etsem bu kavramları bize biraz daha yakından tanıtır mısınız? Hani bir rahatsızlığımız olduğunda biz psikoloğa mı gitmeliyiz? Psikiyatra mı gitmeliyiz? Hani neye göre çeşitleniyor? Neye göre farklı bu alanlar?
Şimdi bahsettiğiniz gibi yani bu kavramlar farklı farklı ifade ediliyor. Hepsi psikoloji ve psikolojik rahatsızlıklar çerçevesinde insanlara yardımcı olmayan, olmaya çalışan meslek sınıflarını şeklinde ifade edebiliriz. Ama bir de ihtisaslaşma, uzmanlaşma var. Kısaca dediğiniz gibi kavramları teker teker özetlemekte yarar mülaza gözlüyorum. Öncelikle yani tamamen bir tıp bilimi olan psikiyatriden başlamak isterim. Üniversitelerin tıp eğitimini, 6 yıllık tıp eğitimini tamamladıktan sonra psikiyatri alanında uzmanlık yapan tıp doktorlarına psikiyatr diyoruz. Bu kişiler tıp doktorudur. Ve psikoloji alanında bu tedavi sürecinde ilaç yazma yetkisi sadece psikiyatrlarda vardır. Mesela psikologla psikiyatr genelde çok karıştırılıyor. Evet, o yüzden bununla başlamak istedim. Evet. Dediğim gibi yani psikiyatrlar tıp doktorlarıdır. Psikiyatri alanında uzmanlık yapmışlardır ve bahsettiğimiz gibi ilaç yazma yetkisi sadece psikiyatrlarda.
Bu arada psikiyatr diyoruz. Hani psikiyatrist de demiyoruz. Böyle de belki aynı, yanlış bir kullanım var. Aynı. Onu da düzeltebiliriz.
Doğru söylüyorsunuz. İkisi de o konuda aynı manaya geliyor. Psikiyatristler dışında hiçbir ruh sağlığı çalışanın ilaç tedavisi uygulama yetkisi bulunmamaktadır. Psikologlar ise genellikle üniversitelerin fen edebiyat fakültelerinde bulunan 4 yıllık psikoloji bölümünden mezun olan kişilerdir. Psikoloji insanın düşünce, duygu, davranışlarını inceleyen, bunların ortaya çıkış nedenlerini ve nasıl değişebileceğini ortaya koyan bilim ve uygulama dalıdır diye de kısaca özetleyebiliriz.
Evet.
Kendi içerisinde farklılaşmış yöntemler kullanır psikologlar. Yani bunların içerisinde klinik psikoloji, sosyal psikoloji, gelişim psikolojisi, örgüt psikolojisi, endüstriyel psikoloji gibi farklılaşmış ihtisaslaşma alanları da bulunmaktadır. Kısaca birkaç kavramımız daha var. İzin verirseniz onları da ifade etmek isterim.
Lütfen buyurun.
Bir de psikolojik danışman şeklinde ifade ettiğimiz bir meslek sınıfı bulunmakta. Onlar da üniversitelerin eğitim fakültelerinde bulunan psikolojik danışmanlık ve rehberlik. Kısaca PDR şeklinde ifade edilen bölümden mezun olan kişilerdir. Ve yine büyük çoğunlukla okullarda rehber öğretmeni olarak görev yapar hocalarımızdır. Bunun yanında bir aile danışmanlığı kavramı girdi hayatımıza. Evet. Bu da bizim Aile Bakanlığı'nın başlatmış olduğu bir çalışmaydı. Hem psikolog hem rehber PDR'ler hem doktorlar, hemşireler ve benzeri çeşitli mesleklen kişilerin almış olduğu uygulama ve teorik eğitim sonucu aile danışmanlığı sertifikası almaya hak kazanıyorlar. Ve aile danışmanlarımız da meslek içerisinde görev yapan arkadaşlarımızdan. Bir de bizim psikoterapist dediğimiz bir kavram var.
Evet.
Bunu izninizle biraz daha açmak isterim.
Lütfen.
Şimdi her psikolog bir psikoterapist değildir. Niye? Psikolog demek psikoloji bölümünden mezun olmuş kişi demek.
Unvanı psikolog.
Unvanı psikolog. Ama psikoterapist şudur. Psikoloji lisansı sonrası genellikle klinik psikoloji yüksek lisansını da alarak yani burada biraz bir farklılaşma oluyor üniversiteye. O yüzden çok genelleme yapmadan ifade etmek isterim ama genellikle klinik psikoloji yüksek lisansı ile beraber ve bir üniversitenin ya da kamu otoritesi tarafından belirlenmiş eğitimler olmayan çeşitli özelde yapılan eğitimleri alan kişilere biz psikoterapist diyoruz. Biraz karışık bir kavram ama yani psikoterapistlik insanların psikolojik danışma için gittiği kişiler büyük çoğunlukla bizim psikoterapist dediğimiz kişiler. Şimdi psikoloji mezunları, psikologlar bir psikolojik danışmanlık merkezinde bizim gibi yerlerde hizmet verdikleri gibi kamuda, çeşitli özel de farklı mecralarda, işte kamuda, Aile Bakanlığı'nda, Emniyet Genel Müdürlüğü'nde ya da farklı Adalet Bakanlığı'nın farklı merkezlerinde çalışan psikolog arkadaşlarımız var. Ama bir psikoloğun psikoterapist olması için
mezuniyeti
sonrasında eğitimlerini tamamlaması lazım.
Evet.
Burada da tam bir regülasyon yok ülkemizde. Genelde az önce bahsettiğim gibi özelde verilen eğitimlerle bu eğitimler tamamlanıyor. Burada da çeşitli alt teknik alanlar var. İşte bilişsel davranışçı terapi, şeme terapi gibi bunu farklı isimlerle de ifade edilen farklı versiyonları da bulunmakta. Çok tekniğe girmek istemem ama psikologlarımız bu eğitimleri aldıktan sonra saha tecrübesiyle beraber bir psikoterapist unvanına kavuşup insanların sorunlarına deva bulmaya, yardımcı olmaya, insanların hayatlarına bir kılavuz kaptanlığı rolü üstlenmeye gayret gösteriyorlar diyelim.
Evet, kılavuz kaptan sözü de güzel bir söz gerçekten. Çoğu zaman ihtiyaç duyarız değil mi? Hani evet, bir yakınımıza, bir dostumuza anlatırız ama hani keşke bize daha çok yardımcı olsa deriz. İşte tam da o noktada belki psikologlar, psikoterapistler bize işte kılavuz kaptanlık yapıyor, yol gösteriyor. Bu anlamda gerçekten çok kıymetliler. Günleri bir kez daha kutlu olsun. Türkiye'de bu sektör nasıl? Yurt dışında nasıl? Biraz da o konuya değinebilir miyiz? Biz yurt dışında yayın yapan bir radyoyuz. Bu anlamda belki yurt dışındaki değerli vatandaşlarımızın da konuyla ilgili bilgi sahibi olmak isteyeceklerini düşünüyorum.
Şunu ifade edelim. Yani mesela bizi yurt dışıyla farklı kılan unvanlardan biri de pedagogdur. Az önce bahsetmedik buna. Biz genelde çocuk psikoloğu şeklinde ifade ediyoruz ve Türkiye'de pedagoji ayrı bir ihtisas alanı sayılmamış. Pedagog mezunumuz bizim yok. Biz çocuk alanında ihtisaslaşmış kişilere pedagog diyoruz ama mesela bilhassa Avrupa ülkelerinin büyük çoğunluğunda çocuk psikolojisi ayrı bir bölüm olmuş ve pedagog mezunları çocuk psikolojisi üzerine çalışıyorlar. Şimdi şöyle ifade etmek isterim izin verirseniz. Şimdi mesela öncelikle devlet bazı devlet hastanelerinde ve ruh sağlığı alanında ihtisas hastanelerimiz var. Biliyorsunuz ruh ve sinir hastalıkları hastaneleri. Buralarda psikologlarımız görev yapıyorlar. Ama devlet hastanesinde psikoloğa gitme süreci biraz farklı işliyor. Bir psikiyatrla beraber bu süreç yönetiliyor. Aynı şekilde özel hastanelerde de görev yapan psikolog arkadaşlarımız var. Ama şunu da ifade edelim. Yani bu vesileyle de onu ifade etmiş olalım. Bugünün farkındalığından bahsettik. Psikologların bir meslek kanunu yok. Meslek kanunu olmadığından dolayı bir meslek sınıfı olarak tam değerlendirilmiyor. Ve hem kamuda hem özel sektörde çalışma şartlarına dair net belirlenmiş ifadeler yok. Ve doğrudan muhatap olan bir kamu kurumu da olmadığından dolayı farklı farklı bakanlıkların farklı kurumları tarafından takip edilmeye çalışılan bir durumda. Hem Sağlık Bakanlığı'nın hem Milli Eğitim Bakanlığı'nın hem de Aile Bakanlığı'nın kısmen alanına giren bir durumdan bahsediyoruz. Psikoloji alanının tamamından bahsettiğimizde. Bu nedenden dolayı kamunun belirlediği net kurallar olmadığı için hukuki olarak bazı karışıklıklar söz konusu oluyor. Ama bir de bizim merkezimiz gibi merkezlerimiz var. Burada da kimi yerde psikiyatrlarla beraber, kimi yerlerde psikologlar insanların ruh sağlığı için gayret gösteriyorlar, yardımcı olmaya çalışıyorlar. Ben bu vesileyle bir kere daha ifade etmek isterim. Yani başta Türkiye Psikologlar Derneği olmak üzere pek çok psikolog arkadaşımız bu bir ruh sağlığı yasası ya da psikologların meslek yasası için çalışma yürütüyorlar. Bu vesileyle bu eksikliği de dile getirmiş olalım diye.
Evet, teşekkür ediyoruz. Peki bu pandemi sürecinde düşünecek olursak siz de bir danışma merkezinin yöneticisi olarak daha çok gözlemlediğiniz hangi alanlarda insanlarımız başvuruyor böyle bir merkeze? Daha çok yani neye ihtiyaç duyuyoruz? Nerede eksiğimiz var Türk halkı olarak?
Şunu çok rahatlıkla ifade edebilirim ki yani az önce de bahsettik uzun yıllardır bu sektörde olan biri olarak yani pandeminin olumlu etkilediği sektörlerden bahsediliyor ya ekonomi programlarında. Bizim çalışmamızda pandeminin olumlu etkilediği sektörlerden biri şeklinde ifade edebiliriz. Niye? İnsanlar bir yıl aşkın zamandır evdeler. Çocuklarla bir aradalar, büyükleri göremiyorlar, tüm sosyalleşme ortamları kapalı, okullar kapalı, çocukların işte bir bilgisayar ekranından derslerini takip etme yükümlülükleri var. Velhasıl kelam alışkanlıklarımızın tamamen dışında bir hayatı yaşamaya çalışıyoruz. Bu da maalesef insanların psikolojisini çok olumsuz etkiliyorlar. Yani şunu gönül rahatlığıyla ifade edelim ki mesela çocuklarda yoğun bir artış gözlemliyoruz. Yine aile sorunlarında çift terapisi için gelen danışanlarımızda yoğun bir artış gözlemliyoruz.
Yani pandemi ilişkileri de bozdu değil mi?
Aynen öyle. Ben bir yandan da böyle rakamları seven bir kişiyim. TÜİK'ten vesaire takip ederim. Mesela bunun boşanma rakamlarına yansımaları da söz konusu. Yani bunun en alt alanında olan bizler dahi bunu gözlemleyebiliyoruz. Yani gelen danışan sayımızda ciddi bir artış söz konusu. Hem çiftle alakalı sorunlarda,
hem
çocuklarla alakalı sorunlarda hem de bireysel bazda da sorunlarımız var. Yani insanlar tek başına kaldılar. Az önce bahsettiğimiz gibi bir sosyalleşme ortamları çok sınırlandı. Kısa çalışmalar, evden çalışmalar devam ediyor. Yani bazen böyle kendi sosyal çevremizde de sohbet ettiğimiz zaman insanlar işe gitmeyi özlüyorum diyor. Yani ve bunu söyleyen arkadaşlarımız
eskiden hiç öyle demezdik değil mi? Aynı oldu. Bugün de tatil olsa derdik. Çok haklısınız.
Velhasılı kelam yani zor bir süreçten geçiyoruz. Yani ümit ederiz ki bir an önce bu süreçten kurtuluruz. Yani Ya bu sorunu böyle üç ana alanda incelemek lazım diye düşünüyorum. Birincisi işte başta tıpçıların alanına gelen sağlık sorunu olarak ifade edebileceğimiz alan. Ya bu konu onların uzmanlık alanı ve yani ümit ediyoruz ki işte aşılanma süreci vesaire bir an önce toparlarız. İkinci sorun bu pandemi sürecinin ekonomi etkileri. Bu da bir sorun ve bu da başta işte kamuumuz tarafından yakından takip ediliyor. Ama burada işin bizim tarafımıza bakan üçüncü alanı. Bu da pandeminin insanların psikolojisinde, insanların sosyal hayatında bıraktığı tesirler. Yani bu konuda kısa belki diğerlerinde hem sağlık sorunuyla alakalı durumda hem de ekonomiyle alakalı sorunda belki çok daha kısa vadede. Kısa vadeden kastım da belki yine uzun ama psikolojik sorunların çözümüne göre daha kısa vadede sonuçlar çözümlenebilecekken zannediyorum ki psikoloji üzerinde bıraktığı tesirler uzun dönem üzerimizde etki bırakacak.
Evet, çok teşekkür ediyoruz Sayın Sarıbay aktardıklarınız için. İnşallah o mevzuat sorunları da bir an önce çözülür ve değerli psikologlarımız kendi mesleki güvenceleriyle çalışmaya devam ederler. Bir kez daha kutlu olsun kılavuz kaptanlarımızın günleri. Sizin tabirinizi kullanarak söyleyeyim. Ve inşallah sizin de ifade ettiğiniz gibi bu süreci bir an önce atlatırız. Ve sonrasında daha güzel yarınlar. O zaman size daha az iş düşer ben. o dileklerle kapatmış
olayım. Emin olun biz daha mutlu olacağız. Yani inşallah sorunlarımız bir an önce çözülsün. İnsanlar normalleşerek normal hayatına geri dönsünler.
Elbette şaka yapıyorum. Latife olsun diye ben de tabii ifade etmek istedim. Ben size şöyle söyleyeyim. Eminim pandemiden önce de biz o kılavuz kaptanlara gerçekten ihtiyaç duyuyorduk. Ve pandemiden sonra da duymaya devam edeceğiz. İyi ki varsınız. Tüm çalışan psikologlarımıza da sevgilerimizi gönderelim. Sizin merkezinizde de sizin de son cümlelerinizi alarak noktalayalım bölümümüzü.
Yani ben bu vesileyle öncelikle size teşekkür ediyorum. Dünyanın dört bir tarafından bizleri dinleyen vatandaşlarımıza da hürmetle saygılarımı ifade etmek istiyorum. Ve yaklaşan Ramazan bayramlarında yine bu vesileyle kutlamak istiyorum. Son cümle olarak da insanların belki de hayatlarını kurtaracak kadar büyük sıkıntılarına çözümler getirmeye çalışan, bu ulvi meslekte çalışan tüm psikologlarımızın Psikologlar Günlerinde kutluyorum. Bu vesileyle sizlere de iyi yayınlar diliyorum ve sizlerin de bayramını kutluyorum.
Çok teşekkür ediyoruz. Sevgi ve saygılarla iyi bayramlar, hoşçakalın.
Teşekkürler, iyi yayınlar.
Sevgili dinleyicilerimiz, Psikoloji Danışma Merkezi Koordinatörü Abdülkadir Sarıbay telefon hattımızın diğer ucundaydı. Her yıl 10 Mayıs'ta kutlanıyor Psikologlar Günü ve biz de bugün dolayısıyla psikologların çalışma alanları üzerine değerlendirmelerde bulunduk. Değerli konuğumuzla kendisine bir kez daha teşekkür ediyoruz aktardıkları için. Hayatın Sesleri devam ediyor.
Sevdiğimi son bir olsun yakından gören dağlar dağlar kurban olam yol ver geçem sevdiğimi son bir olsun yakından gören. Yüce var. Belli ki gittin yerden kara haber var. Dağlar dağlar, kurban olam, yol ver geçem. Sevdiğimi son bir olsun yakından görem. Dağlar dağlar, kurban olam, yol ver geçem. Sevdiğimi son bir olsun yakından görem. Sevdiğimi son bir olsun yakından gören.
Hayatın Sesleri devam ediyor sevgili dinleyicilerimiz. Telefon hattımızın diğer ucunda Türk Kızılağı Genel Başkanı Doktor Kerem Kınık var. Sayın Kınık, hoş geldiniz elimize.
Hoş bulduk, merhaba.
Sayın Kınık, mübarek Ramazan günlerinin son günündeyiz, Arefe günündeyiz ama gönül istiyor ki hep güzel günleri konuşalım, hep o saygınlığı, mutluluğu, huzuru konuşalım ama işte ne yazık ki zaman el vermedi. Acı olaylar yaşandı, özellikle 7 Mayıs akşamı Mescid-i Aksa ve çevresinde yaşanan olay ve saldırılar hepimizi derinden yaraladı. Filistinli kardeşlerimizin yaralarına merhem olmaya çalışıyoruz. Tabii bu en büyük dileğimiz. Siz de bu vesileyle özellikle Filistin Kızılayı'na anında destek veren ilk yardım kuruluşu oldunuz. Ne iyi ettiniz. Çok teşekkür ediyoruz biz Türk ulusu adına.
Biz teşekkür ederiz. Gerçekten yani Ramazan ikliminde görmek istemediğimiz, evet, manzaralar ama maalesef her Ramazan ikliminde de yaşadığımız bu mezalim, evet, Filistin halkının maruz kaldığı bu mezalim. Özellikle illegal yerleşimcilerin Şeyh Cerrah Mahallesi'ndeki tutumu ve İsrail Devleti'nin buradaki politikalarıyla alevlenen, daha sonra da Mescid-i Aksa'ya yönelen, akabinde de Gazze'ye de yönelen ve bütün bir Filistin coğrafyasını saran bu şiddet sarmalından pek çok Filistinli etkilendi, hayatını kaybetti, yaralandı. Halen de gerilim, çatışmalar, devam saldırılar devam ediyor gerçekten. Burada bizim tabii yapabileceğimiz şey öncelikle Filistin'deki kardeşlerimizin yalnız olmadığını, onların yalnız olmadığını onlara gösterebilmek. Çünkü onlar o topraklara tutunmaya çalışan, o toprakların gerçek sahipleri ve o topraklarda ataları doğmuş olan insanlar. İlk ödevimiz o insanlara destek olmak, dua etmek bu anlamda. Biz de Kızılay olarak kendi üzerimize düşen vazifelerde insani yardım, sağlık desteği temelli, acil sağlık desteği temelli yardımlarımızı yaptık, yapıyoruz. Kızılay'ımızın Filistin delegasyonu var. Filistin'de, Kudüs'te ve Gazze'de ofislerimiz var, personellerimiz var, orada çalışanlarımız var. Hemen olaylar başladığı andan itibaren o bölgedeki ihtiyaçları bu anlamda tespit ettik. Acil, özellikle çok sayıda yaralıların olmasından dolayı tıbbi sarf malzemeleri, ekipmanlar, ambulans ihtiyaçları vardı. Bunların tedariğine başladık. Hastanelere teslim ettik. Etmeye devam ediyoruz. Diğer taraftan da Gazze'de son saldırılar nedeniyle oluşan bir ihtiyaç var. Dolayısıyla o tarafa da aynı şekilde hem Kudüs'te hem de Gazze'de ilaç, tıbbi malzeme, ekipman ve ambulans tedariği bu anlamda yapıyoruz. Bir kampanyada başlattık dayanışmamızı göstermek adına Türk milleti olarak. Evet. Filistin Yaralı Uzat Elini isimli bir kampanya. Bu kampanya aracılığıyla da vatandaşlarımız Filistinli kardeşlerimize bu anlamda elini uzatabilirler.
Evet, gerçekten dualarımız her zaman elbette ki onlarla, sizlerle, yardım götüren hangi el varsa onunla. Biz de tabii elimizden ne gelirse yapmaya her zaman hazırız. Bu kampanyayı biraz daha detaylandırmanızı rica ediyorum. Hem Türkiye için hem yurt dışındaki vatandaşlarımız için nasıl ulaşabilirler size? Bu kampanyaya nasıl katılabilirler?
Tabii ki Kızılay'ın bir web sitesi var, kızılay.org.tr. O kızılay.org.tr web sitesinin içerisinde çok detaylı var. Ama şunu ifade edebilirim. Şu an ilaç, tıbbi sarf malzemesi, ekipman ve ambulans ihtiyacı var. Ama dışarıdan tedarik, yani dışarıdan aynı olarak göndermesi çok kolay değil. Evet. Mahalleden oradaki yerel tedarikçilerden arkadaşlarımız tedarik ediyorlar. Özellikle eski şehir dediğimiz, yani Kudüs'ün eski mahallelerinin arasında sokaklar dar olduğu için o bölgelerde ihtiyaç duyulan dar ve küçük ambulans tipleri var. Bunlar yaklaşık 30 bin dolar civarında maliyeti olan ambulanslar, 250 bin lira gibi diyebiliriz. Bir de daha büyük, içinde yani mobil dediğimiz ileri tıbbi müdahale yapılabilecek olan 90 bin dolarlık aşağı yukarı ambulanslar var. Bunlardan ihtiyaç var. Özellikle küçük olanlardan Kudüs'ün içerisinde çok sayıda bu anlamda ihtiyaç var. Vatandaşlarımız Kızılay'ın bu anlamda banka hesap numaralarına, Kızılay.org.tr üzerinden yardımlarını iletebilirler. 2868 numaralı bir kısa mesaj hattımız var. Bu Türkiye telefonlarını taşıyan insanlar için mümkün ancak. Oraya Filistin yazarak gönderecekleri bir kısa mesaj, yani 2868'e Filistin yazarak gönderecekleri bir kısa mesajda da bir 10 liralık desteklerini iletebilirler.
Evet, bu arada küçük harf büyük harf fark ediyor mu? Bu hani çok soruluyor. Ben işte büyük harfle mi yazacağım, başı küçük büyük sonrası
yok,
mı büyük olacak?
Nasıl yazarlarsa yazsınlar, kabul ediliyor.
Evet, onu da duyurmuş olalım. Nasıl olsa yazdım gönderdim ama gitmemiştir diye bir düşünceleri olmasın dinleyicilerimizin.
Tabii. Tabii ki.
Değil mi? Peki yalnızca tıbbi malzeme ihtiyacı mı var? Mutlaka doktor, hemşire, sağlık çalışanı ihtiyacı da vardır. Bu nasıl karşılanıyor?
Filistin'in iyi bir sağlık ordusu var aslında. Yetişmiş bir insan gücü var. O anlamda ihtiyaç duyduğu Gazze, özellikle ambargo nedeniyle tıbbi sarf malzemesi, ekipman, ilaç bu anlamda sürekli ihtiyaç duyuyor. Eğer bunlar olsa Gazze içinde yetişmiş insan gücü, sağlık gücü olan hem de Batı Şeria bu anlamda herhangi bir sıkıntı yaşamıyorlar. İhtiyaç duydukları, işte enerjilerini kesiyor İsrail, elektrik olmadığı için jeneratörle işte onların yakıtlarıyla çalıştırmak durumunda kalıyorlar. Malzemelerin giriş çıkışına izin verilmediği için, çok kısıtlı bir şekilde izin verildiği için sürekli bir ilaç ve tıbbi sarf malzemesi ihtiyaçları oluyor. Dolayısıyla pek çok arkadaşımız orada maaşını alamıyor. Yani evet. Filistin'deki doktor arkadaşlar bu anlamda ciddi sıkıntı içindeler. Büyük fedakarlıklar
var. Can siperhane çalışıyorlar değil mi?
Tabii. Yani maalesef çok ciddi bir sıkıntı var. Yani kişi başı işte milli gelirin 300 dolar, 350 dolar olduğunu düşünün. Yani böyle bir onurlu bir halk, gerçekten kendisini yetiştirmiş, o topraklara tutunmaya, o topraklarda tutunmaya çalışan insanlar. Ama eğer güç verirsek, destek verirsek haklılar. Dolayısıyla haklarının çiğnenmemesi için biz de elimizden geleni yapmaya çalışıyoruz.
Evet, çocuklar ne durumda? En çok onu merak ediyoruz aslında.
Tabii şöyle düşünün, yani sürekli özellikle Gazze tarafı, Batı Şeria'da da benzer durumlar yaşanıyor ama şu an bombardımanın yöneldiği taraf orası. 40 kilometreye 11 kilometre ebatında bir 360 kilometre karelik bir şeritten bahsediyoruz ve yaklaşık 2,5 milyon mültecinin yaşadığı, %80'i mülteci olan kampların olduğu, çok yoğun nüfusun yaşadığı bir şeritten bahsediyoruz. Bir taraftan denizden top atışları, bir taraftan tank atışları, bir taraftan havadan sürekli drone atışları, F-16 atışları. Çocuklar muazzam bir travma içindeler.
Tabii.
Yani hangi evin işareti ateş alacağı, hangi nereye bu anlamda bombardıman yapılacağı, ne zaman yaralanacaklarını vesaire bilmiyorlar. Hani anneleri babaları yataklarına girerken mesela pijamalarını giyemeden yatıyorlar. Ne olur ne olmaz,
ne olur,
diye.
Ne olmaz.
Dolayısıyla ciddi bir travma içerisinde yaşıyor bu insanlar ve bu insanlar onlarca yıldır böyle, yani bu durumda yaşıyorlar.
Evet.
Batı Şeria'da da işte namaz kılmaya gitmiş, dua etmeye gitmiş, işinde gücünde olan o insanlar, aileleri çocuklarının gözü önünde çekilip alınıyor, tutuklanıyor, gözaltına alınıyor, şiddete maruz kalıyor. Kontrol noktalarında bekletiliyor, işte geri gönderiliyor, okuluna gitmesine izin verilmiyor, hasta ambulanslara geçiş izin verilmiyor, yaralıların, bunların hepsi oradaki çocukların göz önünde oluyor. Öfke büyütüyorlar, şiddet büyütüyorlar kendi elleriyle, huzuru kaybediyorlar, maalesef yani burada birlikte yaşama kültürüne sahip bir halk Filistinliler. Eğer barış eli uzatılsa herkese orada yetecek kadar toprak, herkese yetecek kadar kaynak var. Kudüs insanlığın şehri, herkese bu anlamda kucak açabilecek bir şehir, açan bir şehir zaten. Dolayısıyla barış olsa, iyi niyet olsa, böyle kibir olmasa, ırkçılık olmasa, ayrımcılık olmasa, siyonizm olmasa oradaki insanlar nefes alabilecek. Sadece Müslümanlar değil, yani orada yaşayan Cim Yahudiler var, de aynı ki durumdalar. Tabii yani hepsi sıkıntı içindeler. Dolayısıyla barış ve insan hakları herkese lazım.
Çok haklısınız, çok da güzel ifade ettiniz. Dediniz yani çocuklar öfke büyütüyorlar diye. Aslında o kadar haklısınız ki biz az önce psikoloji danışma merkezi koordinatörüyle konuştuk ve psikolojinin hayatımızda ne kadar önemli bir yer ettiğini, psikologların ne kadar önemli yer ettiğinden bahsettik. Aslında tam da bu çocuklarımız tamamen psikolojileri bozuk olarak geleceğe hazırlanmış oluyorlar. Peki bizim bu anlamda hani psikolojik destek anlamında yardımcı olabileceğimiz durumlar da var mı Filistinli kardeşlerimize, çocuklarımıza?
O bölgede çok sayıda sivil toplum kuruluşu çalışıyor. Bu yaraları onarmak için, bu sıkıntıları giderebilmek için. Bu sivil toplum kuruluşları Kızılay'da dahil olmak üzere desteklenebilir. UNICEF'in çok ciddi çalışmaları var Filistin'de. Özellikle Birleşmiş Milletler'in çalışma ve yardım ajansı UNRWA Filistin'deki neredeyse bütün okulları, Gazze şehrindeki okulları, öğretmenleri destekliyor. Oradaki psikososyal destek çalışmalarına bu anlamda katkı veriyor. O bölgedeki dediğim gibi insanlar aslında eğitimli insanlar, okumuş insanlar, biraz aslında dirençli de insanlar, yani metanetli insanlar. Dolayısıyla hayatla, ölümle barışık insanlar. Bizim yapabileceğimiz unutmamak, onların sorunlarını bilmek, haklarını savunabilmek. Çünkü mesela biz Kızılay olarak kurulduğumuz 1868 yılında yaklaşık 15 milyon kilometre kare toprak, vatan toprağımız vardı. Bunlardan birisi de o parçaydı ve orada 3 tane vilayet vardı. Nablus, Kudüs ve Gazze vilayetleri ve bunların tamamında Kızılay'ın şubeleri vardı ve halen Filistin Kızılay olarak faaliyetine devam ediyor bizim o şubelerimiz. Bütün hastanelerimiz, her şeyimiz orada bu anlamda hayatta ve devam ediyor. Ve oralarda Mehmetçiğimiz var. Mesela Gazze'nin kuzeyinde şu anda da vurulmakta olan Eşfücaye Mahallesi, Osmanlıcası Mantartepe'dir. İngilizleri iki sefer yendiğimiz bir toprak parçası orası, Gazze 1 ve Gazze 2 savaşlarında. Yani dedelerimizin yattığı topraklar oraları. Evet. Bunları unutmamamız lazım. Bize uzak coğrafyalar değil. Kardeşimiz, akrabamız dediğimiz gibi. Yani daha çok kısa zaman önce bu anlamda çıktığımız topraklar. Ve o insanların dertlerini ötekileştirmeden, çünkü bu ırkçılık dünyada sistematik olarak yaygınlaştırılıyor ve bana necilik, yani onların derdi bize mi kalmış gibi. Yani onların derdi diye bir şey yok, o biziz, yani ailemizden bir parça. Bunu unutmamamız gerekiyor.
Aslında tüm dünyanın derdi bizim değil, ama bu neden sadece bizim oradaki kardeşlerimizin sorunuymuş gibi algılatılmaya çalışılıyor tüm dünyaya, gerçekten ben de anlamakta güçlük çekiyorum. Kudüs çünkü tüm dinler için kutsal sayılan bir yer. Yani yalnızca tek bir dine yaptıkları ya da tek bir Müslüman gruba yaptıkları bir şey, yalnızca Müslümanları, İslami coğrafyada yaşayanları kapsamıyor aslında. Oraya yapılan her türlü, oraya çektirilen her türlü ceza aslında bütün dinleri kapsıyor.
Kesinlikle. Ve bakın, Kudüs'ün duvarlarını Mimar Sinan inşa etmiştir. Kanuni Sultan Süleyman zamanında. İki tane Konyalı Bayram ve Behram ustalar duvarlarını örmüşlerdir ve Yafa kapısının sağında ve solunda Bayram ve Behram ustanın mezarları vardır. Ve o kapının üzerinde şu yazar: La ilahe illallah İbrahim Halilullah yazar. Diğer kapılarda La ilahe illallah Muhammedun Resulullah yazar, ama o kapıdan Yahudiler ve Hristiyanlar geçerken rencide olmasınlar diye La ilahe illallah İbrahim Halilullah yazmış. Bir Mimar Sinan'ın, bir medeniyetin çocuklarıyız biz. Yani birlikte yaşama kültürüne, her türlü dine ve insanlığa saygı duyan ve bunun gereğini de yapan ve bunu da kanıtlamış olan bir medeniyetin çocuklarıyız. Bunu tekrar yaparız ama kendi içimizde özellikle bunu, bu değerlerimizi yitirmememiz gerekiyor. Bizim kim olduğumuzu unutmamamız gerekiyor. Ait olduğumuz gönül coğrafyalarımızı unutmamamız gerekiyor. Onların dertleri, onların acıları bizim de acılarımız. Dolayısıyla bunu da hiç ihmal etmememiz gerekiyor.
Evet Sayın Kınık, çok çok güzel ifade ettiniz gerçekten. Çok teşekkür ediyoruz aktardıklarınız için. Son cümlelerinizi almak istiyoruz. Bir de kan bağışları konusunda da neler yapılabilir? Bu da çok önemli. Belki kan ihtiyacı da doğacak çünkü, ki doğuyordur muhakkak.
Teşekkür ederim. Şimdi bayrama giriyoruz ama hastanelerimizde COVID nedeniyle hastalarımızın yoğun tedavileri devam ediyor ve COVID hastalarında da bizim çok sık gördüğümüz bir stokin fırtınası ve ondan sonra oluşan pansitopeni dediğimiz, yani kan ihtiyacı oluşturan tablolar çok sık karşılaşılıyor. Dolayısıyla ameliyatlar devam ediyor. Bu anlamda ihtiyaç var. Vatandaşlarımızın hani bayram oldu, dükkanlar kapandı düşünmemelerini, hayatla ölüm arasında mücadele eden hastalarımızın olduğunu, sürekli kan alması gereken talasemi hastalarımızın, lösemi hastalarımızın, kan hastalıkları olan insanlarımızın olduğunu, doğum yaparken kanayan annelerin olabileceğini, dolayısıyla kan vermenin her daim gerekli olduğunu ben tekrar hatırlatayım. İftar ve sahur saatlerinde çalışıyorduk. Bitiyor Ramazan. Evet. Ve bayramda da özellikle kanver.org web sitemizden randevu alarak kısıtlamaya takılmadan, sokağa çıkma kısıtlamalarına takılmadan vatandaşlarımız kan verebilirler. Sağlıklı bireylerin özellikle şu aralar bağışlayacakları kanların çok
ihtiyaç var. Gerçekten çok haklısınız. Filistinli kardeşlerimizin de muhakkak ihtiyacı vardır. Öyle bir kan gönderme gibi bir imkanımız olabiliyor mu?
O olmuyor ama Filistin Kızılay'ına ve oradaki hastanelere oradaki sistemi güçlendirmek için destek veriyoruz.
Evet, evet. Emeklerinize sağlık, yüreğinize sağlık. Tüm sizin nezdinizde, Türk Kızılay'da çalışan tüm çalışanlara da selamlarımızı, sevgilerimizi gönderiyoruz. Son cümle olarak bu yardım kampanyasına nasıl katılınacağı konusunda bir kez daha hatırlatma yaparsanız öyle kapatalım.
Kesinlikle. Kızılay web sitesi üzerinden, kızılay.org.tr web sitesi üzerinden kredi kartıyla veya banka havalesi yoluyla Filistin kampanyamıza destek verebilir vatandaşlarımız ya da 2868'e Filistin yazarak gönderecekleri bir kısa mesajla destek verebilirler. Bugün son günümüz, fitrelerini henüz verememiş olan vatandaşlarımız
tabii,
olabilir.
Evet,
onun içinde 1877 numaralı bir kısa mesaj hattımız var. Fitre mesaj hattımız. Fitre yazarak 1877'ye gönderecekleri mesajlarla 28 liralık fitrelerini ödemek için Kızılay'ı aracı kılmış oluyorlar. Fitrelerini vatandaşlarımızın ulaştıramaması durumuna karşı böyle bir hizmet gündeme aldık. 1877'ye fitre yazarak ya da tutamadıkları oruç kadar fidye yazarak gönderecekleri kısa mesajla bu anlamda mali ibadetlerini de vatandaşlarımız yapmış olabilir. Ben bu fırsatı verdiğiniz için çok teşekkür ediyorum.
Biz çok teşekkür ediyoruz.
İyi bayramlar diliyorum.
Sağ olun Sayın Kınık. Biz çok teşekkür ediyoruz. Hem size hem de tüm çalışanlarınıza iyi bayramlar diliyoruz. Mutluluğun, huzurun olduğu bir dünya temennimizde sizleri sevgi ve saygılarla uğurluyoruz. Görüşmek dileğiyle efendim. Hoşçakalın. Sevgili dinleyicilerimiz, Türk Kızılay Genel Başkanı Doktor Kerem Kınık telefon hattımızın diğer ucundaydı. Türk Kızılay, İsrail'in Mescid-i Aksa ve Gazze'de Filistinlilere yönelik saldırıları sonucu ortaya çıkan acil tıbbi destek ihtiyacı üzerine Filistin Kızılay'ına anında destek veren ilk yardım kuruluşu oldu. Acil ilaç ve tıbbi sarf malzeme gönderdi. Türk Kızılay, kendisine yapılan "biz de destek olmak istiyoruz" yönündeki çok sayıda başvuru üzerine Filistin'le dayanışma adına "Filistin yaralı uzat elini" sloganıyla bir kampanya başlattı. Yardım kampanyasının detaylarını konuştuk değerli başkanımızla ve kan bağışlarının ne kadar önemli olduğundan bahsettik. Özellikle şu pandemi sürecinde detayları arzu edersiniz Türk Kızılay'ın internet sitesi üzerinden de edinebilirsiniz diyelim ve sözümüzü noktalayalım. Sevgili dinleyicilerimiz, programımızı Şule Özçakır ve Mustafa Çamlıca hazırladı sizler için. Teknik yönetmenimiz Recep Özden ve mikrofonda ben Sezin Zor. Şimdiden hepinize iyi bayramlar diliyoruz. Sağlıklı, mutlu, nice yarınlara birlikte koşmayı arzu ediyoruz. Görüşmek dileğiyle efendim. Hoşçakalın.
Teşekkürler.
Bu ise adımız ve
yemekleri, hazırlayarak özel yemek.
Hayatın sesleri.